Ayrım 6.
Votren sözünü kesti. Sizi inandırmaya çalışan da yok dedi. Paris'i iyi tanımayacak kadar gençsiniz daha. Burada tutkulu kişi dediğiniz bir takım insanlar bulunduğunu daha sonra öğreneceksiniz. Bu sözcükler üzerine Mademoiselle Michonne anlayışlı bir tavırla Votren'e baktı. Boru sesi duymuş bir birlik atı derdiniz. Vay vay vay dedi Votren. Derin bir bakışla ona baktı. Bizim de küçük tutkucuklarımız olmadı mı? Yaşlı kız çıplak heykel görmüş bir rahibe gibi gözlerini yere dikti. Evet, böyle diye sürdürdü Votren. Bu insanlar bir düşünceyi kafaya koydular mı bir daha söküp atamazsınız. Ancak belli bir çeşmeden alınan, çoğu zaman da kokmuş bir su isterler. Bu çeşmeden içmek için karılarını, çocuklarını satabilirler. Ruhlarını şeytanın önüne atabilirler. Kimileri için kumardır, borsadır bu çeşme. Bir tablo ya da böcek koleksiyonudur. Kimileri için de kendilerine güzel çerezler hazırlayan bir kadındır. Dünyanın bütün kadınlarını da verseniz vız gelir bu adamlara. İlle de tutkularını yatıştıranını isterler. Çoğu zaman bu kadın zerre kadar sevmez onları. Sert davranır, haz kırıntılarını çok pahalıya satar. Ne çıkar? Bıkmaz bizim herifler. Son kuruşlarını da onlara getirtmek için son yorganlarını Monte Pieti'ye götürmekten çekinmezler. Eşyalarını rehine verilecek borç para alınan ünlü kurum. Goryo Baba da bunlardan işte. Kontes sıkı ağzıdır diye sömürüyor onu. Seçkin çevre dediğim budur işte. Zavallı adam yalnız onu düşünüyor. Görüyorsunuz, tutkusu dışında odunun biri. Ama bu konuya girdiniz mi yüzü elmas gibi ışıklar saçıyor. Bu gizi anlamak zor değil. Bu sabah yaldızlı gümüş külçesini alıp gitti. Sonra onu Gre sokağında Gobsek Baba'ya girerken gördüm. İyi dinleyin. Buraya dönünce Kristof alığını Kontes de Rösta'ya yolladı. İçinde alındı senedi bulunan zarfın adresini o gösterdi. İyice anlaşılıyor. Kontes, yaşlı tefeciye kendisi gittiğine göre acelesi vardı. Goryo Baba çapkınca ödedi onun borcunu. Bunu anlamak için iki düşünceyi birbirine bağlamak bile fazla. Bu da şunu gösteriyor ki, genç öğrenci dostum, kontesiniz gülüp, dans edip, şaklabanlıklar yapıp şeftali çiçeklerini sallarken, giysisini sıkıştırırken, kendisinin ya da sevgilisinin protesto edilmiş senetlerini düşünüyordu. Pabuçları ayaklarına dar geliyordu. Bende dehşetli bir merak uyandırdınız. Gerçeği öğreneceğim dedi Öjeni. Yarın Madame de Rösta'ya gideceğim. Evet dedi Poire. Yarın Madame de Rösta'ya gitmeli. Belki Goryo babacığımızı da görürsünüz. İnceliklerinin karşılığını almaya gelmiş olabilir. Öjeni tiksinircesine, sizin bu Paris bir çirkef deryası desenize dedi. Hem de çok garip bir çirkef dedi Votren. Arabalarda çamurlananlar namuslu kişi, yaya çamurlananlarsa dolandırıcıdır. Hele bir yanılıp da bu çamurdan bir şey almaya kalkın. Adliyede görünmedik bir nesne gibi gösterirler sizi. 1 milyon çalın. Salonlarda bir erdem örneği olarak görülürsünüz. Bu ahlakı ayakta tutmak için de jandarma ile adliyeye 30 milyon ödüyorsunuz. Kıyak doğrusu. Nasıl? Diye atıldı Madame Boke. Goryo Baba yaldızlı gümüşten kahvaltılığını mı eritmiş? Kapağında 2 kumru olmayacak mıydı? Dedi Öjeni. Tamam. Çok seviyordu bunu. İyice yoğurduktan sonra ağladı. Bir rastlantı sonucu gördüm dedi Öjeni. Canı gibi severdi diye yanıtladı dul kadın. Görüyorsunuz ya adam ne kadar tutkulu diye atıldı Votren. Ruhunu gıdıklamasını biliyor bu kadın. Üniversiteli odasına gitti, Votren dışarı çıktı. Az sonra Madame Couture ile Victorine Sylvie'nin çağırdığı arabaya bindiler. Poire, Mademoiselle Michonne'ya kolunu verdi, 2 koca saat süresince Jardin de Plantes'te dolaşmaya gittiler. Hani ise evlendiler dedi Şişko Sylvie. Bugün ilk olarak birlikte çıkıyorlar. İkisi de öylesine kuru ki birden çarpışacak olsalar çakmak gibi ateş çıkacak. Madame Vauquer güldü. Mademoiselle Michonneau'nun şalı sizlere ömür, kav gibi tutuşu verir, dedi. Akşam saat 4'te Goriot Baba döndüğü zaman isli iki lambanın ışığında gözleri kıpkırmızı olmuş Victorine'i gördü. Madame Vauquer öğleden önce Monsieur Taillefer'in evindeki verimsiz konukluğun öyküsünü dinliyordu. Kızıyla bu yaşlı kadının kapısına gelmesi canını sıkmıştı. Taillefer'in onlarla hesaplaşmak için yanına kadar gelmelerine ses çıkarmamıştı. Madame Couture, "Düşünün bir kez hanım kardeşim," diyordu Madame Vauquer'e. "Victorine oturtmadı bile. Hep ayakta kaldı kızcağız. Bana da hiç öfkelenmeden soğuk soğuk evine gelmemizin boşuna olduğunu söyledi. Mademoiselle kızım demiyordu. Kendisini rahatsız ettikçe gözünden düşüyormuş. Canavara bak, yılda bir kez gelmeyi de çok görüyor. Victorine'in annesi 5 parasız evlenmişmiş. Victorine hiçbir şey istemezmiş. Kısacası zehir gibi sözler söyledi hep. Kızcağızı hüngür hüngür ağlattı. O zaman yavrucak ayaklarına atıldı babasının. Sonra cesaretle sırf annesi için bu kadar ısrar ettiğini, isteklerine hiç sızlanmadan boyun eğeceğini ama zavallı ölünün vasiyetini okuması için yalvardığını söyledi. Mektubu alıp dünyanın en güzel, en duygulu sözlerini söyleyerek eline verdi. Nereden buldu o sözleri bilmem. Herhalde Tanrı söyletiyordu. Çünkü zavallı çocuk öyle esilini konuşuyordu ki ben onu dinlerken böğre böğre ağlıyordum. O canavar herif ne yapıyordu biliyor musunuz? Tırnaklarını kesiyordu. Zavallı Madame Taillefer'in gözyaşlarına boğduğu mektubu aldı. Peki, peki deyip şöminenin üzerine attı. Ellerine sarılan kızını kaldırdı ama elini çekti öptürtmedi. Kötülük denmez de ne denir buna? Avanakoğlu içeri girdi de kardeşini selamlamadı bile. Canavar mı bunlar dedi Goriot Baba. Madame Couture adamcağızın ünlemine dikkat bile etmedi. Sonra baba ile oğul bana bir selam verip özür dileyerek gittiler. Acele işleri varmış. İşte böyle. Hiç değilse kızını gördü. Onu nasıl yatsıyabilir anlamıyorum. Kendisine öyle benziyor ki sanki burnundan düşmüş. Yatılı yatısız pansiyonerler birbirleri ardından gelip merhabalaştılar. İpe sapa gelmez sözler ettiler hep. Paris'te kimi sınıflarda değeri her şeyden önce devinimlerde ve söyleyiş biçiminde olan bir tür argodur bunlar. Başlıca öğesi budalalık olan bir nükteciliktir. Sürekli olarak da değişir. Temelindeki şakanın bir aylık ömrü bile yoktur. Bir siyasal olay, ağır ceza mahkemesinde bir dava, bir sokak şarkısı, bir oyuncunun şaklabanlıkları, kısacası her şey düşünce ve sözcükleri top gibi alıp raketlerle birbirine yollamaktan başka bir şey olmayan bu söz oyununu sürdürmeye yardımcı olur. O sıralarda ışık oyununu panoramalardan da ileri götüren dioramanın bulunması, Amerikalı Fulton'un buluşu olan panoramalar saydam tuvallere çizilmiş sahnelerdi. Duare'nin buluşu diorama bu geniş sahnelere ışık oyunlarıyla canlılık getirmişti. Kimi ressam atölyelerine rama ekleriyle konuşma alışkanlığını getirmiş, Vauquer pansiyonunun sürekli müşterilerinden olan genç bir ressam bu şaka türünü buraya da bulaştırmıştı. "Ne haber Poirot beyefendi?" dedi müze memuru. "Sağlık oramacığımız nasıl?" Sonra yanıt beklemeden Madame Couture ile Victorine döndü. "Çok kederli görünüyorsunuz bayanlar," dedi. Horace Bianchon'un Rastignac'ın dostu olan bir tıp öğrencisi, "Yemek yemeyecek mi?" diye atıldı. Midem midecik oldu. "Yaman bir soğuk arama var," dedi Votren. "Biraz kımıldasana Goriot Baba. Hey, Allah sobanın ağzını hepten kapatıvermiş ayağın." "Çok sayın Monsieur Votren, neden soğuk arama diyorsunuz?" dedi Bianchon. "Yanlış, doğrusu soğuroramadır." "Hayır," dedi müze memuru. "Soğukoramadır denir. Kural böyle. Soğuk aldım demeyiz. Soğuk aldım deriz." "Öyle mi?" İşte Marki de Rastinyak Hazretleri, arka kapıdan hukuk doktoru diye haykırdı Bianchon. Eugenie'nin boynuna sarılıp boğarcasına sıktı. Şuna bakın dostlar, şuna. Mademoiselle Michonne usulca girdi, içeridekileri sessizce selamladı, sonra gidip üç kadının yanına ilişti. Bianchon Votren'e Mademoiselle Michonne'yi göstererek alçak sesle, ''Şu kocamış yarası hep ürpertir beni.'' dedi. ''Gal dizgesini izlerim ben, onda Judas yumruları buluyorum.'' Alman hekim Gal, insanların özelliklerini kafatası yapısından çıkarmayı deneyen frenolojinin kurucusuydu. Bugün bir geçerliliği bulunmayan bu bilime Balzac çok önem vermiştir. Judas ise Hristiyanlar için ihanetin simgesidir. Mademoiselle Michonne ileride Bianchon'un gözlemini haklı çıkaracaktır. Beyefendi kendisini tanıdılar mı? Kim karşılaşmamıştır ki onunla diye yanıtladı Bianchon. Dinime imanıma koca kalasları kemirip bitiren şu uzun kurtlara benzetiyorum bu yaşlı kızı. Kırklık adam favorilerini sıvazlayarak ''İyi söyledin delikanlı'' dedi. Güldü gül kadar sürdü ömrü bir sabahçık. ''Yaşa, işte kıyak bir çorba rama'' dedi Poirot. Christophe'un çorbayı saygıyla tutarak içeriye girdiğini görmüştü. ''Monsieur, affetmişsiniz siz onu'' dedi Madame Boke. ''Öz be öz lahana çorbasıdır o.'' Bütün gençler kahkahayı bastılar. ''Şiştin Poirot!'' Poirot şişti. Boke ananın çetelesine iki cızlık çekin dedi Votren. Bu sabahki size dikkat eden oldu mu dedi memur. Çılgın ve eşsiz bir sisti dedi Bianchon. İç karartıcı, hüzünlü, yeşil, tık nefes bir sis. Goryo bir ses. Goryo ama dedi ressam. Çünkü göz gözü görmüyordu. Hey! Gogorioş efendi, seni konuşuyorlar. Goryo baba, yemeklerin getirildiği kapının yanına, masanın alt başına oturmuştu. Arada sırada yeniden beliren bir meslek alışkanlığıyla, peçetesinin altındaki ekmeğin kokusuyla başını kaldırdı. Madame Boke, kaşık tabak gürültülerini ve konuşmaları bastıran kekre bir sesle bağırdı. Ne oldu, ekmeği beğenmediniz mi? Tam tersine madam diye yanıtladı Goryo baba. Atempe unundan yapılmış, birinci sınıf. Nereden anladınız diye sordu Öjeni. Aklından, tadından. Kokladığınıza göre tadını da burundan alıyorsunuz galiba dedi madam Voke. Öyle tutumlu oldunuz ki sonunda mutfağın havasını koklayarak karın doyurmanın da yolunu bulacaksınız. O zaman bir buluş belgesi alın diye bağırdı müze memuru. Müthiş zengin olursunuz. Bırakın canım eskiden şehriyeci olduğuna inanalım diye böyle yapıyor dedi ressam. Sizin burnunuz karni mi diye sordu müze memuru. Ne karnisi dedi Bianchon. Karnı yarık. Karnı bahar. Kar yola. Karga. Karga burun. Karga tulumba. Kar Amanda, kar Norama. Bu altı yanıt odanın dört bir yanından üst üste atılan kurşunlar gibi öyle hızlı patlamış, öyle bir kahkahaya yol açmıştı ki zavallı Goryo baba yabancı bir dili anlamaya çalışan bir insan gibi bön bön bakıyordu sofradakilere. Yanında bulunan Votren'e kar diyecek oldu. Karı budalası dedi Votren. Kafasına da bir şaplak vurup şapkasını gözlerinin üzerine kadar indiriverdi. Bu beklenmedik saldırı karşısında şaşırıp kalan zavallı ihtiyar bir zaman hiç kımıldamadı. Christophe da çorbasını düzelttikten sonra kaşığını aldı, masaya vurdu, herkes kahkahayı koyverdi. "Monsieur, bu yaptığınıza eşek şakası derler," dedi yaşlı adam. "Bir daha bana böyle vurmaya kalkacak olursanız..." Votren sözünü kesti. Peki ne olacakmış babalık? Ne olacak? Bir gün çok pahalıya mal olur. Yani cehennemde değil mi? Dedi ressam. Yaramaz çocukların atıldığı karanlık köşede. Ne o matmazel? Dedi Votren Victorine. Bir şey yemiyorsunuz. Peder bey gene mi inat etti? Korkunç dedi Madame Couture. Bianchon'un oldukça yakınında oturan Rastignac. Ama matmazel yemek yemediğine göre besin konusunda bir dava açabilir dedi. Oo, Goryo babaya bakın, matmazel Victorine'i nasıl süzüyor. Yaşlı adam yemeği bırakmış, yüzünde gerçek bir acı, babasını sevip de istenmeyen çocuğun acısı okunan zavallı genç kızı seyrediyordu. Rastinyak alçak sesle, "Dostum, Goryo baba konusunda aldanmışız biz," dedi. "O ne bir budala ne de duygusuz bir adam. Gal dizgeni ona bir uygula da ondan sonra konuş. Bu gece yaldızlı gümüşten bir tabağa hamur gibi yoğurduğunu gördüm. Şu sırada da yüzü olağanüstü duygular belirtiyor. Yaşamı incelenmeye değecek derecede gizemli görünüyor bana. Evet, Bianchon, istediğin kadar gül. Şaka etmiyorum." "Adam tıbbi bir vaka orasını anladık da," dedi Bianchon. "İsterse otopsisini yaparım." "Hayır, başını yokla." "Yok, yapamam. Salaklığı bulaşıcıdır belki de." Ertesi gün Rastinyak çok şık giyindi. Öğleden sonra Madame de Rosto'nun evinin yolunu tuttu. Yol boyunca gençlerin yaşamını heyecanlarla doldurarak alabildiğine güzelleştiren çılgın umutlara bırakıyordu kendini. Böyle zamanlarda gençler ne engelleri hesaba katarlar ne tehlikeleri, her işte başarıyı görür, yaşamlarını sırf düş güçlerinin etkisiyle güzelleştirirler. Yalnızca taşkın isteklerinde yaşayan tasarılar yıkılınca da mutsuz ya da dertli olurlar. Onlar böyle bilgisiz ve çekingen olmasalar toplumsal çevre olmazdı. Öjeni üstünü çamurlatmamak için binbir dikkatle yürüyor, bir yandan da Madame de Rosto'ya söyleyeceklerini düşünerek kafasını hazırlıyor, düşsel bir konuşmada karşılıklar uyduruyor, umduğu açılmayı kolaylaştıracak ufak durumlar tasarlayıp ince sözler, Talleyrand'a yarışacak tümceler kuruyordu. Bu arada üstünü çamurlattı bizim üniversiteli. Palais Royal'de potinlerini boyatıp pantolonunu fırçalatmak zorunda kaldı. Aksilik durumunda kullanmak üzere yanına aldığı 30 suyu bozdururken, "Zengin olsam arabayla giderdim, rahat rahat düşünebilirdim," dedi içinden. En sonunda Helder sokağına geldi, Kontes de Rosto'yu sordu. Kapıda araba sesi duymayıp avluyu yürüyerek geçtiğini gören uşakların küçümseyen bakışlarını, günün birinde başarıya ulaşacağından kuşkusu bulunmayan bir insanın soğuk öfkesiyle sineye çekti. Avluya girip de su gibi para harcanarak sürdürülen bir yaşayışın lüksünü gösteren, Paris mutluluklarının her türlüsüne alışkanlığı belli eden şu şirin gezinti arabalarından birine koşulmuş bir atın ayaklarını yere vurduğunu görünce, aşağı durumunu önceden anlamış olduğu için bu bakışlar daha bir güçle duyurdu ağırlığını. Hiç yoktan keyfi kaçıverdi. Beyninde açılan nükte ve ince söz çekmeceleri kapandı, alıklaştı. Bir oda uşağı kontese adını bildirmeye gitmişti. Onun getireceği yanıtı bekliyordu. Bekleme odasının penceresi önüne dikilmiş, dirseğini İspanyolete dayamıştı. Bir robot gibi avluya bakıyordu. Zaman çok uzun geliyordu Öjeni'ye. Burnunun doğrusuna gittiği zaman mucizeler yaratan güneyli direngenliği olmasa dönüp giderdi. "Monsieur, madame kendi odasında ve çok meşgul," dedi oda uşağı. Sözüme yanıt vermedi ama "isterseniz salona buyurun, bir bekleyen daha var." Rastinyak, efendilerini bir sözcükle suçlayan, tek sözcükle yargılayıveren bu insanların tüyler ürpertici gücüne hayran kaldı. Hiç kuşkusuz bu arsız uşaklara ev sahiplerini tanıdığı sanısını uyandırmak isteğiyle uşağın çıktığı kapıyı kararlı bir tavırla açtı ama içinde lambalar, büfeler ve bir havlu ısıtma aracı bulunan hem karanlık bir koridora hem de gizemli bir merdivene açılan bir odaya dalıverdi. Bir bekleme odasından kulağına gelen kısık gülüşler şaşkınlığını büsbütün artırdı. Oda uşağı fazladan bir alay gibi görünen şu yapay saygıyla, "Monsieur, salon bu yanda," dedi. Öjeni öyle hızlı bir dönüş döndü ki bir banyoya çarptı. Bereket versin, şapkasını tam zamanında tuttu da banyonun içini boylamasını önledi. Bu sırada uzun koridorun dibinde bir kapı açıldı. Rastinyak hem Madame de Reston'un hem de Goryeo babanın seslerini duydu. Arkadan bir öpüş şapırtısı geldi kulağına. Oda uşağının önünden yemek odasına girdi, buradan geçip bir ilk salona girdi. Bu salonun avlu üzerinde bulunduğunu görünce pencerenin önünde durdu. Bu Goryeo babanın gerçekten kendi Goryeo babası olup olmadığını anlamak istiyordu. Yüreği alışılmadık bir biçimde çarpıyor, aklına Wötrin'lerin tüyler ürpertici düşünceleri geliyordu. Oda uşağı Öjeni'yi salonun kapısında bekletmekteydi. Bu sırada birden şık bir adam çıktı buradan. Sabırsızca, "Ben gidiyorum Morris," dedi. "Kendisini yarım saatten fazla beklediğimi söylersiniz kontese." Arsız olma hakkını elinde bulundurduğu kuşku götürmeyen bu arsız, hem üniversitenin yüzünü görmek hem de avluya bakmak için Öjeni'nin durduğu pencereye doğru yönelirken bir İtalyan havası mırıldandı. Morris bekleme odasına dönerken, "Birazcık daha bekleseniz iyi olur," dedi. "Madam işini bitirdi." Bu sırada Goryeo baba küçük merdivenin çıkışından araba kapısına geliyor, şemsiyesini açmaya hazırlanıyordu. Göğsü nişanlı bir genç adamın kullandığı hafif arabaya yol vermek üzere büyük kapının açıldığını fark etmemişti. Ezilmemek için geriye sıçrayacak zamanı zor buldu. At şemsiyesinin kumaşından ürkmüş, binek merdivenine atılırken hafiften yana kaçmıştı. Genç adam öfkeli bir tavırla başını çevirdi, Goryeo babaya baktı. Kapıdan çıkmasından önce kendilerine işimiz düşen tefecilere ya da sonradan yüzümüzü kızartacak, kusurlu bir adama gösterilecek zorlama saygıyı belirten bir selam verdi. Goryeo baba da babacan ve dost bir tavırla aldı selamını. Yıldırım hızıyla geçmişti bu olaylar. Öjeni yalnız olmadığını görmezlik edemeyecek kadar dikkatliydi. Birden kontesin sesini işitti. "Ne o, Maxim, gidiyor muydunuz?" dedi kontes. Sesinde kızgınlıkla karışık bir serzeniş vardı. Hafif arabanın girişine de dikkat etmemişti. Rastinyak birden geriye döndü, kontesi gördü. Ak kaşmirden pembe bağlarla süslü bir penyuarı yosmaca üzerine geçirmiş, sabahları tüm Paris kadınlarının yaptığı gibi saçlarını dikkatsizce taramıştı. Güzel güzel kokuyordu. Hiç kuşkusuz banyodan yeni çıkmıştı. Böylece bir bakıma yumuşamış, güzelliği daha bir şehvetli olmuştu. Gözleri nemliydi. Gençlerin gözleri her şeyi görür. Bitkiler nasıl havadan kendilerine uygun özleri çekerse, onların ruhları da kadının ışıltılarıyla birleşir. Öjeni dokunmak gereğini bile duymadan bu kadının ellerinin çiçekler gibi açılmış tazeliğini sezdi. Kaşmirin arasından korsajın pembemsi renkleri fark ediliyor, hafiften aralık duran penyuar bu korsajı açıkta bıraktıkça Öjeni'nin gözleri hemen buraya çevriliyordu. Kontes için balinaların olanaklarına gerek yoktu. Bükülgen belini kuşak tek başına belli ediyor, boynu aşka çağırıyordu. Ayakları terlikler içinde güzeldi. Maxim öpmek üzere elini tuttuğu zaman Öjeni Maxim'i, Kontes de Öjeni'yi fark etti. İnce kişilerin boyun eğmesini bildikleri bir tavırla, "Vay, siz miydiniz Monsieur de Rastignac? Sizi gördüğüme sevindim," dedi.